Ayrım 2, sayfa 1. Hikayenin başı. Kar. Kar taneleri önce insanların kalbine, ruhuna usul usul iniyor, sonra sessizce yorgun ve yaralı Anadolu topraklarına düşüyordu. Daha bir yıl öncesine kadar dondurucu soğuğun, yoksulluğun, çaresizliğin yarattığı korkuların ifadesi olan kar, bütün bu kötümser duyguların üstünü örtercesine yağıyor, yağıyor ve bozkırı, büyülü beyazlığıyla kaplıyordu. Ara ara yüzünü gösteren güneşin altında ışıl ışıl parlayan kar kristalleri insanın gözünü alıyor, koca bir imparatorluğun ödediği büyük bedellerin ardından amansız savaşları kaybederek tarihe gömülüşüne adeta masalsı bir hava katıyordu. Cephede kazanılabilecek tüm savaşlar kazanılmış, sıra diplomatik savaşa gelmişti. İsmet İnönü başkanlığında Lozan'a giden heyet, kadim bir imparatorluğun ardından alelacele kurulmaya çalışılan toy cumhuriyetin dünyadaki yerini, haklarını, siyasi konumunu belirlemek için yola çıkmıştı. Bütün bu yıkım ve yeniden oluşumun yarattığı toz duman içinde herkesin gözü kulağı Lozan'daydı. Ankara'da yeni bir geleceğin işareti olarak İnsanların umutlarına, çocukların neşeli çığlıklarına karışan kar, Lozan Alplerine, Avrupalı aristokratların gösterişine, bir masal kahramanı olmak arzusuyla gelen sonradan türeme zenginlerin neşesine, aşkına ve ihanetine aynı yumuşaklıkla düşüyordu. Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü'nün odun bulunamadığı için ısıtılmayan geniş pencereli, yüksek tavanlı taş yapısı, telgraf maniplesinden gelen seslerin yarattığı heyecanla ısınıyor, İsmet Paşa'dan gelen haberleri bir an önce Mustafa Kemal Paşa'ya ulaştırmak için oradan oraya koşuşturan telaşlı memurların gözünde kışı da karı da bir haber kılıyordu. Koca binaya sadece zaman algısı hakim olmuştu. Girişteki büyük saatle memurların köstekli saatleri arasına sıkışan zaman takibi telgrafhaneden bütün Anadolu'ya dalga dalga yayılıyordu. Ancak Lozan'da toplantıların başladığı ilk gün hiç kimsenin aklına gelmeyen bir haberle sarsıldı telgraf idaresi. Zira herkes birinci ve vazgeçilmez madde olarak sınırlar, kapitülasyonlar ve Ermeni meselesiyle ilgili haberleri beklerken İsmet Paşa'nın gönderdiği telgraf yepyeni bir meseleden söz ediyordu. İngilizler Yunanistan ve Türkiye arasında yeni bir gerginliğe neden olabileceklerini düşündükleri azınlık çatışmalarını sona erdireceğine inandıkları bir formülü masaya yatırmıştı. Ve öncelikle bunun karara bağlanmasını istiyorlardı. Zira onlara göre bir an önce bölgede barış sağlanmalı, boş kalan tarım alanları artık sürülmeli ve Avrupa'nın ham madde ve pazar ihtiyacı için gerekli ham madde ve ortam sağlanmalıydı. İsmet Paşa, ardı ardına gönderdiği telgraflarla Gazi'nin bu konudaki fikrini soruyordu. Nihayet uzun yazışmalardan sonra Türkiye heyeti 30 Ocak 1923 tarihinde mübadele sözleşmesini imzaladı. Bu anlaşmanın hükümlerine göre Türk topraklarında yerleşmiş Rum Ortodoks dininden Türk uyruklarıyla Yunan topraklarında yerleşmiş Müslüman dininden Yunan uyrukları 1 Mayıs 1923 tarihinden başlayarak zorunlu mübadeleye tabi tutulacaktı. Mübadelelerin hiçbiri Türk hükümetinin izni olmadıkça Türkiye'ye, Yunan hükümetinin izni olmadıkça da Yunanistan'a dönemeyecekti. Mübadele, İstanbul'da oturan Ortodoksları ve Batı Trakya'da oturan Müslümanları kapsamayacaktı. Sözleşmeyi Türk tarafı adına İsmet Paşa, Doktor Rıza Nur, Yunan tarafı adına ise Venizelos ve Saslamanos imzaladı. Hırs. Hiç hesapta olmayan bu gelişmenin ne anlama geldiğini ilk kavrayanlardan biri de Ordulu Namık'tı. Telgraf idaresine hademe olarak girmiş, çalışkanlığı, pratik zekası ve hırsı sayesinde hızla ilerleyerek teknik memurluğa yükselmişti. Tüm ülke Ermeni meselesi ve kapitülasyonlara kilitlenmişken Namık, mübadele kanunu ile yatıp onunla kalkıyordu. Telgrafhanenin koridorlarında, odalarında kulağına çalınan bölük pörçük lafları zekası ve sezgileriyle bir araya getiriyor, harekete geçmek için doğru zamanı bekliyordu. 30 Ocak günü kararın kesinleştiğini öğrendiği zaman önüne çıkan fırsatın başkalarını da harekete geçirip kendisinin önünü keseceği kuşkusuyla sabaha kadar uyuyamadı. Bir yandan parasız olmasının manevra kabiliyetini azaltmasından, bir yandan da Lozan'da alınan bu karara rağmen uygulamanın İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerle göstermelik olarak kalmasından korkuyordu. Zira ilk günlerde kimse kararın sonuçları ve bu sonuçların yaratacağı ayrıntılarla ilgili doğru düzgün bir öngörüye sahip değildi. Açıklandıktan sonra bu konunun Lozan'ın öteki önemli meseleleri arasında kaynayıp gideceğine dair kanaatler hakim olmuştu. Koca bir imparatorluğu yitirmiş olan Anadolu halkının gözü kulağı ise daha çok Lozan'ın kazanımlarındaydı. Sınırlar nasıl çizilecek, genç cumhuriyetin hangi hakları kabul edilecek, Osmanlı'nın hangi yükleri devralınacaktı? Halk, İngilizlerin, Fransızların kuyruğuna takılıp düşman kampına geçen hain Rumların çoktan ülkeyi terk ettiğini ya da öldürüldüğünü düşünüyordu. Geriye kalanlarsa zaten kadim komşularıydı ve şimdiye kadar hiçbir ihanetlerini ve düşmanlıklarını görmemişlerdi. O nedenle herkes sanki bu mübadele işinin kendi komşusunun, yakınının, tanıdığının dışında başka bir Rum'u kapsayacağını düşündüğünden olayın vehametini henüz kavrayamamıştı. Zaman zaman Namık da bu tür düşüncelere kapılıyor, hayallerinin boşa çıkacağı endişesiyle geceleri gözünü bile kırpmadan yatağında debelenip duruyordu. Ölü doğum yaptıktan sonra bir türlü belini doğrultamayan karısı Naile, ona bu huzursuzluğunu birkaç kez sormaya yeltense de Namık ona bu konuda tek bir laf bile etmiyordu. Naile, yatalak hasta olmasına rağmen kendisine sahip çıkan kocasının üstüne hiçbir zaman fazla gitmedi. Gerçekten de eş dost, Namık'a tekrar evlenmesi gerektiğini telkin etmeye yeltendiğinde, o henüz sırası değil, bizi kendi halimize bırakın deyip herkesi susturmuştu. Dertlerini de, ümitlerini de, geleceğe dair planlarını da sadece ve sadece kendine saklayan Namık, Ankara garındaki büyük saat gibi hiç aksamadan çalışıyor ve yine herkesin fark ettiği biçimde de ilerliyordu. Çevresindekilerin bu ketum, çalışkan ve pratik zekalı adama dair bildiği tek şey, onun hayatta hep ilerleyeceği kanaatiydi. Hademe olduktan bir yıl sonra tamir işlerine çırak olarak geçtiğini duyanlar, çıraklıktan memurluğa geçişine de şaşırmadı. Zira onunla karşılaştıklarında yeni bir başarı haberi duymaya hazırdı herkes. Namık ise işinde ilerlemeye, zengin olmaya, ona inananlardan çok daha fazla hazırdı. Zekasını, enerjisini sadece işine vermiş, beynini yalnız kendini kanıtlamak ve amirlerinin gözüne girmek için programlamıştı. Ama Lozan ile Ankara arasında başlayan mübadele yazışması, Namık'ın bütün programlarını bir anda değiştirmesine yetti. Tüccar olmaya karar veren Namık, tüm cesaretini toplayıp ilk adımını attı. Ordudaki dededen kalma malları kimse meselenin farkına varmadan iyi bir fiyata satıp paraya dönüştürme kararı aldı. Karısı Naile'yi Ankara'da kale içinde oturan ablası Fatma'ya bırakarak orduya gitti. Uzun süreden beri gözü mallarda olan akrabalarından birine fındık bahçelerini, taş mektepteki evlerini, çarşıdaki dükkanı çok iyi bir fiyattan satıp parayı koynuna koyarak Ankara'ya döndü. Her zamanki derin sessizliğine gömülerek kulağı bobin ve maniplede beklemeye başladı. Baharın sonuna doğru da ikinci hamlesini yaparak borç alabileceği bütün kapıları tek tek dolaşıp çeşitli bahaneler göstererek para toplamaya başladı. Çevresinde güvenilir, zeki ve çalışkan olarak tanındığından borç için çaldığı çoğu kapıdan boş dönmedi. Kayseri'de muallim olan yeğeni Enis'te bunların başında geliyordu. Aşk. Yeğeni Enis, dayısına önce bu parayı verecek durumda olmadığını söylemeye çalışmıştı. Fakat Namık, borcunu kısa sürede hem de fazlasıyla ödeyeceğinin garantisini verince ikna oldu. 5 yıllık birikimini hiç içinden gelmeden elleri titreye titreye dayısına teslim etti. Enis, kendi çapında verdiği bu en büyük borcun ardından yaşadığı o kısa boşluk anında dünyadaki tek isteğinin İra ile evlenmek olduğunu bir kez daha anladı. Zaman zaman görev icabı gittiği Göreme'de tanışıp gizli gizli görüştüğü sevgilisi İra'yla. Parayı dayısına verdiği gün hafta sonunu dahi beklemeden Göreme'ye gidip yine 1001 numara çevirdikten sonra İra ile buluşmayı başardı. İki sevgili büyülü kıvrımlar yapan dere kenarına öbek öbek yayılan peri bacalarından birinde bir araya geldi. İra ürkek bir kumru gibi içeri girdiğinde iki sevgili de birbirlerinin boynuna atılmamak için kendilerini zor tuttu. Bundan ötürü birbirlerinin yüzüne bakmaya bile çekiniyorlardı. Bir iki tutuk cümleden sonra Enis birdenbire sanki 40 yıllık karısıymış gibi ona dayısına verdiği borçtan söz etti. Sonra da evlenmek istediğinden. İra yeşil hareli bal rengi gözlerini sevgilisine çevirerek "Zorda olan dayına verdiğin borç senin merhametli biri olduğunu gösterir. Zaten benim trahoma ikimize de yeter. Yeter ki babam bu işe razı gelsin," dedi. Aksanı Enis'te her zamanki gibi şarkı söylüyormuş duygusu uyandırmıştı. Daha önce gözlerden ırak peri bacalarında birkaç kez buluşmalarına rağmen sanki yanlarında bütün aile üyeleri varmışçasına davranan, her konuşmaları onlar tarafından dinleniyormuşçasına ürken sevgililer ilk kez birbirlerinin gözlerinin içine uzun uzun baktı. Ve aynı anda gözlerinde beliren küçük bir kıvılcım bir anda daha önceki buluşmanın ruhlarında biriktirdiği koru alevlendirmeye yetti. İkisinin de bakir ve masum bedenleri iç güdeleriyle bir yolunu bularak yine ilk sevişmenin getirdiği acı ve haz içinde birleşti. Sevişmenin o acemi ama derin hazından uyandıklarında ikisi de beyaz, kalkerli toprak üzerinde iz bırakan hikaret kanına bakıp gülümsedi. İkisi de o kana bakıp hiçbir engelin kendilerini ayırmasına izin vermeyeceğini söyleyerek ant içti. Güneş tüm ihtişamıyla peri bacalarının büyülü görüntüsü arasında kaybolmaya yüz tuttuğunda zaman zaman uykuda, zaman zaman birbirlerinin ruhunda, zaman zaman da birbirlerinin içinde tek kişiye dönüşen bedenleri yavaş yavaş ayrıldı. Vekaletini günaha teslim etmenin bilinciyle toparlanmaya çalışan İra, üstünde acemisi olduğu bir sarhoşlukla evin yolunu tuttu. Enis ise o peri bacasının içine bir mıh gibi çakılıp kaldı. Dolunay yükselip çevredeki sesler tümüyle kesildiğinde, derenin ve rüzgarın ve geceyi bölen kuşların seslerini dinleyerek İra'yı ve onun kollarındayken kesik kesik yükselen nefesini düşünerek az önceki sevişmeyi hayalinde tekrar tekrar yaşadı. Sabah gün ağardığında bir berduş gibi kalkarak nehrin serin sularında yıkandıktan ve kendisine biraz çekidüzen verdikten sonra Kayseri'ye döndü. Artık İra'yı evinde ve kollarında sürekli istediğinden her zamankinden daha fazla emindi. İra'nın gözü ise 24 saat babasıyla annesinin üzerindeydi. Evlilik konusunu açmak için gözlerini onlardan ayırmıyor, doğru zamanı yakalamaya çalışıyordu. Ancak tam konuyu açacakken küçük bir mimik, araya giren bir soru, bir duygu kıpırtısı cesaretini kırdığı için o doğru zaman pek de kolay gelmiyordu. Cesaretini bir türlü toparlayamayan İra işi fala havale etti. "Allah'ım, eğer bugün bahçedeki kırmızı tomurcuk gül açarsa babama konuyu açacağım. Ya da eğer bugün annem 3 kez kahve içerse konuyu mutlaka açacağım," demeye başladı içinden. Ancak hiçbir zaman bu falları tutamadığından ve İra da konuyu ailesine açamadığından günlerce kıvranıp durdu. İlk mektebin hademesi Emin Efendi, İra'ya Enis'in geldiğini haber verdiğinde heyecanla dere kenarındaki peri bacalarına koştu. Her defasında farklı bir bacada bekleyerek onu şaşırtan Enis, bu kez onu en baştakinde bekliyordu. İki sevgili daha ilk anda birbirlerinin boynuna sarıldılar, uzun uzun öpüşmeye başladılar. Bu kez tecrübeli bedenleri çok fazla şaşırmadan yolunu buldu ve iki beden düzenli ritimlerle birbirlerinin içinde dans eden tek bedene dönüştü. Sözcükler ancak sevişmeden yorgun düşen bedenler yan yana düşünce sükun etti. "Valide ile evlilik işini konuşmaya gidiyorum," dedi Enis. Ben daha cesaret edemedim," diye fısıldadı İra. "İstersen dava vekilini araya koyalım. Babanın da yakın arkadaşı olduğunu duydum. Ha, ne dersin?" diye sordu Enis. İra hızla yerinden doğruldu. "Sakın, babam önce benden duymalı. İsus Hristos başkasından duyarsa daha fena olur. Enis onu kendine çekerek yeniden öpücüklere boğdu. O zaman sana 2 hafta daha izin. Zira gidip validemi getireceğim. 1 hafta sonra burada oluruz. 1 haftada benden sana, dedi ve kalkıp giyinmeye başladı. Bir an sevgilisinin annesinin nasıl biri olduğunu merak eden İra, ''Mamanın adı ne?'' diye sordu. Namık, ''Fatma, merak etme seni sever.'' dedi gülümseyerek. İra bu gülümsemede onun annesine olan bütün sevgisini gördü. Sevgilisinin sert kaslarına, biçimli yüzüne, geniş omuzlarına, kumral saçlarına uzun uzun baktı ve ''Ya bu adamın karısı olurum ya da ölürüm.'' diye düşündü. Ama bunu Enis'e söylemedi. Sadece küçük bir kız çocuğu gibi başını önüne eğerek ''Tamam, bu hafta mutlaka babamı haberdar edeceğim.'' deyip giyinmeye başladı. Enis fanilasını rastgele üstüne geçirdi. Sonra yarı çıplak haliyle sigarasını yakıp yumuşak, tüflü zemine uzandı. Gözünü kırpmadan sevgilisinin giyinmesini, çıkmadan önce son bir kez dönüp ona bakmasını, onu bir peri kızına dönüştüren ters ışıktaki silüetini gözünü kırpmadan izledi. Enis'in uzun uzun üflediği sigara dumanları mağaranın içine ve ters ışıkta bir peri kızını andıran İra'nın görüntüsüne ve özellikle de kızıl sarı saçlarıyla oval yüzüne bambaşka bir derinlik katıyordu. İra tam kapıdan ayrılacak iken ani bir kararla dönüp bir kez daha Enis'e sarıldı. ''Biraz daha kalmak istiyorum.'' dedi. ''Ya hemen gidersin ya da hiç gidemezsin.'' dedi Enis gülerek. ''Kalırsan seni sabaha kadar bırakmam ona göre.'' diye ekledi. Bunu duyan İra onun yanağına alelacele bir öpücük kondurarak telaşla fırladı. ''O zaman gidiyorum.'' dedi ve bu kez arkasına hiç bakmadan büyülü ışık içinde yok oldu. Enis derenin şırıltısına karışan adımların sesi kesilinceye kadar gözlerini dahi kırpmadı. Sonra ağırlaşan gözlerini kapayıp zevkten yorulmuş bedenini derin bir uykuya bıraktı. Ayrım sonu, sayfa 11.